5x5'in yeni bölümünden hepinize merhabalar. Ben Mehmet Can Özen.
Ben Cemre Karapınar.
Umarım iyisinizdir. Çünkü sizden gelen mesajlar bizi çok mutlu etti. Çok onore olduk gerçekten. Hani daha önce çok fazla mesaj gelmiyordu ama işte birkaç tane Instagram'da hikaye paylaşımı yaptıktan sonra özellikle ya yani onlarca kişiden böyle teşekkür mesajı geldi. Yaptığımız iş bazında. Yani biz asıl size teşekkür ediyoruz yani. Hiç bu kadar dinleneceğini tahmin ediyor muydun abi? Şu an yani aylık 2000 küsür dinleniyoruz.
Hiç beklemedim açıkçası. Ben de öyle rakamlarla çok ilgilenmiyorum ama sen böyle söyleyince tabii insana biraz iyi hissettiriyor.
Evet. Ya ben de hiç bu kadar demiyordum. Hatta biz seninle konuşmuştuk işte abi 15 kişi dinlese bile iyi ya işte ne bileyim faydamız dokunur en azından birilerine diye girmiştik bu işe aslında ve birden böyle büyüdü ve büyümeye de devam ediyor. O yüzden tekrardan çok teşekkür ediyoruz bize destekleriniz için. Hatta bazıları böyle şey falan dedi paylaşım yaptıktan sonra hikayeden. İşte abi bundan sonra çevremde ilgilenen herkese önereceğim falan diye. Böyle aksiyon almaları da çok hoşuma gitti. Biraz böyle bizi sahipleniyor gibiler dinleyicilerimiz artık.
Güzel bir böyle bir kült oluşuyor. Böyle bir tarikat oluşuyor.
Beş yarmı beş tarikatı. Olabilir. Biz de Ay'a gidip kendi bayrağımızı dikeriz orada
evet,
belki.
Ya onu bırak şimdi Los Angeles'tan da stüdyoda taşısak iyi olacak bence. Herkes kaçıyor. Texas'a doğru. Vergiler bizi çok çok görüyor Mehmetcan değil
evet.
mi? Stüdyomuzu Texas'a taşıyalım. Herkes Texas'a oraya gidiyor. Taşıyalım. Biz de o tarafa götürelim.
Olabilir. Ya ben şeyi hatırlıyorum. Böyle Texas'lı turistler genelde geldiğinde işte yani işimle alakalı böyle turistleri alıyordum. Ne zaman işte Texas'lı bir abi görsem veya çift görsem böyle konuşurduk falan ve sonra bana şey derdi. Texas'a mutlaka gel çok güzel yer falan diye böyle. Hep bir Texas övülüyor yani. Yerlilerinden.
Çok çok büyük olduğunu biliyorum.
Evet. Bir de çok böyle ateşlisiler falan.
Seviyorlarmış evet.
Seviyorlar.
Galiba şimdi maske takma zorunluluğu yani yokmuş zaten de.
Evet.
Öyle bir olaylar olmuş kaldırmışlar mı ne? Herhalde ceza verilemeyecekmiş takmıyor.
Verilemez. Herkesi. Özgür bir yer. Yani özgür bir eyalet.
Biraz fazla özgür bir yere benziyor. Kendi kendine devlet gibi zaten.
Evet. Kendi devlet. Evet bugün büyüme için düşük tekrar ve büyüme hacmi için büyüme için ne kadar hacimde çalışılmalı? Bunları konuşacağız. Zaten böyle çok sık geliyor sorular geliyor hani şöyle antrenman yapıyorum gelişemiyorum acaba işte volüm mü az işte az mı egzersiz yapıyorum hangi programa geçmem lazım gibi. Yani en azından buradaki kafa karışıklığını da silmiş olacağız bu bölümden sonra abi sen başlayabilirsin.
Tabii. Şimdi büyüme deyince hep aklımıza 5-8 tekrar arası, 8-12 tekrar arası, 12-15 tekrar arası, belki de daha bile fazla
evet.
Tekrarlı egzersizler aklına geliyor çok kişinin. Hep onlar kullanılmış çünkü genel olarak. Bunların tabii kullanılmasının amacı hem böyle çok ağır olmaması, yani çok ağır bir yük kullanılmaması, tekniğin biraz daha korunması ve biraz daha böyle eskiden gelen alışkanlıklar. Bir de bunları kullanarak gereken hacmi üretmeyi ki hacim konusunda biraz sonuna geleceğiz. Biraz daha kısa sürede ulaşılması. Ama düşük tekrarlar yaparak da buna ulaşabiliriz aslında. Fakat düşük tekrar yaparak biraz daha fazla set sayısı yapmamız gerekebilir.
Evet.
Ve biraz daha fazla setler arasında dinlenmemiz gerekebilir. Ve çok verimli bir antrenman olmayabilir. Aslında temelinde bu var. Bununla ilgili çalışmalara hemen geçmek istiyorum. Dankel diye biri bir çalışma yapmış. 5 erkeği almış. Bir kolu one rep max kolu yapmış. Diğer kolu da hacim kolu yapmış. 21 gün sürmüş çalışma. One rep max koluna her gün 1 rep max curl yaptırmış. Ve bu curl yaptıktan sonra da kol 60 derece kırıkken 3 saniye ve 2 tekrar boyunca max biceps kasılması yaptırmış. Yani izometrik olarak yani kolun pozisyonu değiştirmeden bisepslerini sıkmışlar denekler. Hacim koluna ise one rep max kolunun aynısını yapmışlar. Yani önce one rep max yaptırıyorlar sonra kol 60 derece kırıkken sıktırtıyorlar. Ve bunun üstüne de hacim yükü ekliyorlar. Nasıl yapıyorlar? One rep max'ın %70'iyle 10 tekrar 3 set yapıyorlar. İki grupta da one rep max ve izometrik kasılma kuvvetleri benzer gelişmiş. Bu beni biraz şaşırttı. Ben hacim konumunda bunda daha fazla olmasını bekliyordum. Ama tabii düşük bir denek sayısına sahip. Belki bu etkilerden biri olabilir. Hacim kolunun büyümesi daha iyi olmuş. Bu zaten beklenen bir sonuç. Bunun da sebebi hacim kolunun Varmax protokolü üstünde daha fazla toplam iş yapması olarak yorumlayabiliriz bunu. Ama dediğim gibi denek sayısı az. Direkt bir sonuca varan bir şey söylememiz biraz zor. Sonra başka bir çalışma var. Mattox tarafından yapılmış. 17 erkek, 21 kadın. Test grubu ve büyüme grubu diye ayrılmış. Bunlara tek bacakla leg extension yaptırılmış ve chest press yaptırılmış makinede. Haftada 2 kez yapmışlar. 8 hafta boyunca yapmışlar. Test grubu var maksa çıkış yapmış. Sadece çıkmışlar. Büyüme grubu ise 4 set 8-12 tekrar tükenene kadar yapmışlar. Ve aralarında 90 saniye dinlenmişler. Var maxlar benzer artmış. Büyüme grubu azıcık daha çok artmış. Büyüme grubu için ise büyüme grubu daha iyi sonuç vermiş. Daha iyi büyümüş bunlar. Bunun da sebebi büyük ihtimalle hacim, daha fazla hacim yapıldığı için büyüme grubunun ikisinde de daha iyi sonuç vermiş.
Evet.
Var max grubunda var max için biraz daha az olsa da. Bunun da sonucun hacim olduğu sonucuna varabiliriz diye düşünüyorum. Sonra bildiğimiz bizim bilim adamlarından sevdiğimiz Brett Schoenfeld'in yaptığı bir çalışma var. 19 erkeği almış. Bir ağır gruba ayırmış onları. Yani 2-4 tekrar arası. Bir orta gruba ayırmış. 8-12 tekrar arası. Ve bunlara bench press, overhead press, lat pull down, cable row, back squat, leg press, leg extension.
Maşallah.
Bayağı bir şey yaptırmış bunlara. 8 hafta boyunca haftada 3 kez 3 set yaptırmış. 2 dakika dinlenme vermiş aralarında. İki grupta deney boyunca progressive overload yapmaya çalışmış. Vastus lateralis yani quadricepsimizin dış kısmındaki büyük bir kas ve biceps orta grupta daha iyi büyümüş. Tricepsler ise benzer büyümüş. Orta grupta yine burada görüyoruz ki daha fazla hacim yapılmış. Bunun da açıklaması bu olabilir. Schoenfeld yine başka bir çalışmasında 17 antrenmanla erkeği almış bu sefer. Bu biraz daha iyi bir sonuç verebilir bence. Çünkü antrenmanlarda yaptırıyor.
Evet.
Full body çalıştırmış kuvvet grubuna 7x3 yani 7 set 3 tekrar yaptırmış ve aralarda 3 dakika dinlenme yaptırmış. Büyüme grubuna ise bir body part split yaptırmış. 3 set 10 tekrardan 90 saniye dinlenme yaptırmış. Her iki grupta da progressive overload yapmışlar. Yüklemeyi arttırmışlar. Bicepsleri bu grupların benzer büyümüş. Burada şunu belki düşünebiliriz neden olabilir diye. Daha fazla dinlenme, daha iyi büyüme verdiği için hacim grubu dezavantajlı durumda olabilir burada.
Evet.
Yani biraz daha az dinleniyorlar. Biraz daha az verimli olabiliyor. Kuvvet grubuna kıyasla. Kuvvet grubunu hatırlayalım. 7x3 yapıyorlar. 3 dakika dinleniyorlar. Sonra biraz daha büyükçe bir çalışma. Weiss tarafından yapılmış. 44 erkek. Grupları 3 gruba ayırmış. 3-5 tekrar arası düşük tekrar grubu. 13-15 arası orta tekrar grubu ki bu bana bayağı yüksek bir tekrar gibi geliyor. Bir de yüksek tekrar grubu varmış. 23-25 rep max. Bunları da ölçmek biraz tartışmalı aslında. Çünkü aralarında ikişer tekrar var ve tekrar sayıları arttığı için bunların sonuçlarının doğru olması biraz çok doğru değil aslında. Bana biraz tartışmalı geliyor bu. Tüm gruplar 7 hafta boyunca çalıştırılmış. Haftada 3 kez 4 set 6 dakika dinlenme, her hafta progressive overload yaptırılmaya çalışılmış. Yani 6 dakika dinlenme veriyorlar bunlara. Yani bayağı uzun bir dinlenme. Quad'lar tüm gruplarda benzer büyümüş. Ama düşük grupta, yani daha ağır çalışan grupta birazcık daha iyi büyümüş. Yani burada görüyoruz ki düşük tekrarlar yüksek tekrarlar kadar etkili olabiliyor.
Evet.
Aralarındaki dinlenme belki de daha fazla olduğu için ve daha efektif tekrar sayıları belki daha fazladır. Olabilir. Bu yüzden olabilir. Quad'lar daha iyi büyümüş olabilir düşük tekrar grubunda. Diğerleri çok fazla tekrar yapıyorlar. Fakat bunların kaç tanesi efektif tekrar, etkili tekrar bu biraz tartışma konusu. Muhtemelen son bunların da 2-3 tekrarları falan belki de etkili tekrardı. Çünkü onlarda kasılma hızı biraz düşmüştü.
Evet.
Bundan olabilir diye düşünüyorum. Bir başka çalışma geçiyoruz. Manjin tarafından yapılmış 33 erkek 8 hafta boyunca haftada 4 kez antrenman yaptırılmış. Gruplar yoğunluk grubu ki yoğunluk grubunda %90 ile 3-5 tekrar arası ve 4 tekrar 4 set yaptırmışlar. Ya ben buna biraz aslında şaşırdım. Biraz bana saçma geldi. %90'ını alıyorsun ve bunu 3-5 tekrar yapıyorsun. Ve bunu 4 set yapıyorsun. Ya %90'ınla 5 tekrar bir bırak. 3 tekrar yapıyorsan yani ve bunu 4 sete yiyebiliyorsan bravo derim.
Evet.
Ki 3 dakika bunun için biraz da az bir dinlenme. Buna biraz şüpheyle yaklaştım ben. Bir de hacim grubunu almış. Bunları da 170 ile 10-12 tekrar 4 set yaptırmış. Birer dakika dinlenme vermiş aralarında. Yine bu da progressive overload yapmış. Temel hareketler kullanmış. Back squat, deadlift, bench press, incline bench press, Mehmetcan'ın çok sevdiği fly, seated row, sonra yine çok temel bir hareket, biceps curl ve vesaire. Gerisini saymayayım. Kullanarak her kas haftada 2 kez çalıştırılmış. Quadlar, kollar, göğüsler benzer büyümüş. Yani düşük tekrarlar burada yüksek tekrarlar kadar etkili olabilir. Burada da şuna varabiliriz aslında. Daha fazla dinlenme daha iyi büyüme verdiği için hacim grubu dezavantajlı durumda olabilir burada.
Evet.
Bu kanıya varabilir. Çünkü birer dakika dinlenmişler. Diğer ağır yapan grup 3 dakika dinlenmiş. Yine bir başka çalışmaya daha geçiyoruz. Merak etmeyin az kaldı. 27 erkek 8 hafta boyunca haftada 3-4 kez. Gruplar düşük tekrar grubu varmış. 4 set 3-5 rep max 3 dakika dinlenme. Orta tekrar grubu yani 3 çarpı 9-11 rep max 2 dakika dinlenme ve yüksek tekrar grubu 2 set 20 ila 28 tekrar max 1 dakika dinlenme. Görmüşler ki tip 1, 2A, 2B tip lifler düşük ve orta tekrar gruplarında birbirine benzer gelişmiş. Düşük tekrar burada çok azıcık daha iyi gelişmiş yani 3-5 tekrar yapanlar ki bunu da dinlenmeyle açıklıyorum ben biraz da. Yüksek gruba kıyasla bunlar daha iyi sonuç vermiş. Burada da yine daha iyi, daha fazla etkili hacim yapmışlardır diye düşünüyorum ve dinlenme süresinin de bunda etkili olduğunu düşünüyorum.
Evet.
Bir de şimdi soyadına gülmeyelim adamın Chestnut. Kestane demek mi neydi?
Sanırım.
Kestane koymuşlar onu. 19 antrenmansız erkeği almış. Burada da grupları şöyle ayırmış. 4 rep max ne yaptırmış bunlara? %85'leriydi. 4 tekrar 2-6 set yaptırmış. 3 dakika dinlenme vermiş. 10 rep max grubu varmış. %70 ile 10 tekrar 1-3 set. 2 dakika dinlenme. Bunları 10 haftada 3 kez çalıştırmış. Close grip bench press, barbell curl, push down triceps, dumbbell curl. Bunları da asistan olarak vermiş. Asistan olarak verdiği hareketlere bak yani. Overhead press, bench pull. Bunlar asistanmış. Ana hareketler push down, curl falan. Neyse kollara bakmış. Tamam anlaşılır bir şey. Neyse çok yanlı konuştum. Üst kollar benzer büyümüş bunlardan. Yani burada görüyoruz ki 4 tekrarlar da 10 tekrarlar da benzer bir büyüme yapmış.
Evet.
Şimdi bu üstteki çalışmalarda hepsinde bir ortak bir nokta var. Hacim yükü birbirine benzer hale getirilmeye çalışılmış. Fakat dinlenme süreleri yüksek tekrarlarda hep daha düşük bırakılmış. Bu da kafada soru işaretleri bırakıyor. Yani hacim yükü ne burada? Kullanılan ağırlık çarpı tekrar sayısı çarpı set sayısı. Ben bu hacim yüküyle hacim ölçmeyi biraz tartışmalı bakıyorum aslında. Buna birazdan konumuzda geleceğiz. Ben bunu çok doğru olduğunu düşünmüyorum bu şekilde bakmanın. Ama tabii çalışma yaparken böyle mümkün olunca şartları eşitlemen lazım gruplar
Evet.
arasında. Bakmak istediğin değişkenleri değiştirerek yapman lazım. O yüzden bir şeyi sabit tutma ihtiyaçları var haliyle. Bunu sabit tutmuşlar. İleride çalışmalar gelişince belki başka şeyleri sabit tutacaklar ve daha doğru sonuçlar verebilecek. Sonra bir sistematik inceleme ve meta analizler de var. Biri Schoenfeld tarafından yapılmış, biri Lopez tarafından yapılmış. Bunların ikisinin ortalamasını alıp ikisine de baktığımızda görüyoruz ki %30 ila %85 arası var yapmaksın. Yani 5 tekrar ile 35 tekrar arası belki de 40 tekrara yakın kimileri bazı öyle bile yapabilir var yapmaksın %30 ile. Büyüme için benzer sonuçlar verilmiş. Yani yüksek tekrar da işe yarıyor, düşük tekrar da işe yarıyor.
Evet.
Yani yeter ki bu %30'un üstüne çık. %85'in altında kal. Ama ben diyorum ki %90'ın üzerinde de çalışırsan büyüme elde edersin. Fakat daha fazla hacim yapman lazım. Daha
Evet.
fazla hacim yapmak için daha çok dinlenme lazım ve antrenman çok uzun sürer. Teorik olarak sakatlık riskin artabilir. Yani tükenmeye yakın çalışıldığında tekrar ses pek fark etmiyor. Tükenme yapılan set sayısı daha önemli olabilir.
Evet.
Bahsettiğim çalışmalarda çoğu düşük tekrar grubunda daha fazla set yapıp daha fazla dinlenmiş. Bu aradaki ufak farkları açıklayabilir diyorum.
Yani abi çok güzel özetledin. Kılçıksız. Ciddiyim. Çok güzel anlattın yani. Yani benim ekleyeceğim tek şey, yani sen de ben de az iş yaparak en iyi sonucu almayı deniyoruz antrenman yaparken. O yüzden biz mesela düşük tekrar tercih ediyoruz. Dediğin gibi tükenmeye yakın olan setler daha fazla oluyor. Ama kimisi zamanına göre hani belki dediğin gibi hani daha az dinlenip işte 1,5 dakika dinlenip işte daha yüksek tekrarlı setler yaparak antrenmanı daha hızlı bitirmeyi hedefliyordur. O da hedefini ona göre yapar. Şimdi burada zaten sonuçlar da birbirine yakın. O yüzden hani bunun bir fanatikliği olmaz abi. Sen düşük tekrar yaptın. Yok sen 5 tekrar yaptın. 2 tekrar yaptın. 12 tekrar ne falan.
Mark Rutan'a sorsam fav. Fav. 5'in üstüne çıkmış sadece 5 tekrar yapıyorsun. Böyle çok böyle fail olunca da 3'e 2'ye indiriyor. 1'e indiriyor. Sonra evet. Tekrar döndürüyor.
Evet.
Bu şekilde ilerliyor. Ama hani burada görüyoruz. Çok fazla yapmaya gerek yok.
Yok.
Birazdan geleceğiz o konuya. Bir de bazıları pump olmayı seviyor. Yüksek tekrarda pump olmak
evet.
Daha iyi.
Evet.
Aslında bir şeye de çalışmaya başladım ben. Onunla ilgili de bölüm yaparız
pump
yakında.
Olmak.
Pump olmak daha doğrusu kas gelişiminin mekanizması.
Evet.
Nasıl güzel. Oluyor? Pump gerçekten gerekli mi? Bunlarla ilgili çalışmaya başladım. Sen de çalışırsın.
Tamam.
Beraber bununla ilgili bir bölüm yaparız.
Evet.
Bunu da bunlara haberini
verelim. Pumping Iron bölümleri nasıl? Hemen çalıntı. Arnold'un belgeselinden.
Evet.
Evet. O zaman büyümek için hacim.
Evet. Hacim burada nasıl oluyor? Ne demek hacim antrenman için? Ona bakalım. Belli bir zamanda bir antrenmanda ya da bir mikro döngüde ki mikro döngü genelde bir haftalık oluyor. O şekilde yapılıyor. Ama bu tabii dünyaca standartize bir şey değil. Kimi 3 gün yapıyor mikro döngüsünü, kimi 1 hafta, kimi 2 hafta da yapabiliyor. Ama genelde bir hafta olarak bölünüyor mikro döngü. Mezo döngü, bundan biraz daha uzun süreli oluyor. Aylık, birkaç aylık oluyor. Ve makro döngü, belki bir senelik oluyor. Kimine bakarsan bazı kaynaklarda der ki, olimpik sporlarda 4 yıllık olabildiğini söyleyenler var. Kaynaklarda okudum. 4 yıllık bir makro döngü.
Evet.
Yani her şeyini bu kadar ileri doğru planlıyorlar. Tabii ufak tefek değişiklikler yapıyorlardı planlarda. Daha doğrusu yani. Genel bir plan yapıyorlardır. Ama neyse çok saptım. Bu belli bir zamanda bu antrenman, mikro döngü, mezo döngü, makro döngü de artık neyi seçiyorsan yaptığın toplam iş. Antrenman için hacim bu.
Evet.
Her ne sporu yapıyorsan yap. Daha doğrusu bizim geleneksel sporları yapıyorsan yap. Bunu da ölçülmek için burada Chris Bersley'den güzel bir yardım aldım. Yani onun yazılarını ben çok okuyorum. Aynı zamanda Patreon'da ayda sanırım birkaç dolar ödeyerek yazılarına ücretsiz demişim.
Para ödeyerek ücretsiz olarak alıyorsunuz.
Para ödeyerek ücretsiz olarak ulaşabiliyorsunuz. Çok
ya
tavsiye
sen belki ederim. Ücretsiz alıyorsun bir de bağış atıyorsun. Ya. Öyle de bir olay olabilir Patreon'da.
Ama yani adam her hafta olayları o kadar mükemmel anlatıyor ki. Yani adam okumayı çok çok seviyorum yazılarını evet. Herkese tavsiye ederim. Hem adama bir yardım edersiniz. Böyle birkaç dolar ayda. Yani imkanlarınız veriyorsa yapın derim. Orada diyor ki 3 tane ana yolla ölçüyoruz bunu. Bir tanesi hacim yükü. Az önceki kısımda da biraz paylaşmıştık. Yani yük çarpı tekrar çarpı set. Parantez içinde çarpı mesafe. Bu da ölçebilir. Bu da hacim yüküne alınabilir. Büyüme antrenmanı için kullanmak ama biraz yanıltıcı olabiliyor. Çünkü büyümeye farklı tekrar sayıları ve yüklerle ulaşabiliyoruz. Az önceki bölümde konuştuğumuz gibi. Burada da Lopez ve Schoenfeld'in çalışmalarından bahsetmiştik az önce. Bir de Basvalian'ın da bir çalışması var. Oraya koymayı unuttum ben. Bunların çalışma ve meta analizlerinde bunlara sağlam kanıt oluşturuyor. Yani 5 ile 35 tekrarı benzer büyüme sağlıyor. Farklı antrenman metodlarını karşılaştırırken de kullanılması biraz sakıncalı olabiliyor. Yani aynı hacim yüküyle düşük tekrarlarla ulaşıp yüksek tekrarlara ulaşmak aynı sonuç vermeyebiliyor. Az önceki bölümde de konuşmuştuk bunu. Bu yüzden ben bunu çok doğru bulmuyorum. Chris Bersley'in yazılarından da okuyunca daha da bu konuda ikna oldum. Ama tabii bu kuvvet gelişimi için kullanılabilir. Çünkü kuvvet için çalışanlar genellikle çok büyük hareket spektrumlarında çalışmıyorlar. Genelde yani 8 tekrar 6, belki 10 tekrar 6. Hatta
Evet.
ana hareketler de öyle 8'in üstüne çıkan çok az rastladım ben. Genelde 5 tekrar, 3 tekrar, 2 tekrar bunlarda çalışıyorlar. Bu spektrumlarda, dar spektrumlarda çalışıyorsanız bu hacim yükü güzel olabilir. Bir diğer yöntem ise set ve tekrar çarpımı. Bunda da normal set sayısına tekrar çarpıyorsun. Bu da aslında çok iyi bir yöntem değil. Az önce bahsettiğimiz çalışmalarda bu metodu saf dışı bırakmıştık aslında. Bir de üçüncü metot, tükenmeye yakın ya da tükenmeye giden yapılan set sayısı.
Evet.
Bu en çok büyümeyle ilişkili aslında. Schoenfeld'in meta analizinde 2017'de büyüme için kas başına set sayısı demiş ki 5 set küçüktür, 5-9 set arası küçüktür, 9 set arası. Yani daha fazla set yapılınca 9-10 sete kadar sürekli kas kazanımı artmış. Ama sonra 9-10 set arasında ise fark çok fazla değilmiş kas grupları arasında. Ama tabii bu meta analiz almış. Meta analiz içinde tecrübesiz denekler de vardır, tecrübeli denekler de vardır. Fakat birçok şey topladığı için güzel bir fikir veriyor bize aslında. Sonra Schoenfeld'in başka bir çalışmasında 2019'da egzersiz başına haftalık set sayısı büyüme için bir set küçüktür, 3 set küçüktür, 5 set. Yani burada yine o az önce konuştuğumuz şeyi doğrulayan bir şey aslında. Bu sefer daha küçük set sayılarını almış, buradan bakmış. Bir de Brigato'nun 2019'daki bir çalışması var. Kas başına haftalık set sayısı büyüme ilişkisine bakmış. Burada çok yüksek set sayıları kullanmış. 16 set küçüktür, 24 set küçüktür, 32 set. 32'ye çıktıkça daha iyi sonuç vermiş. Ama tabii alınan verim burada biraz artmış. Yani şöyle bir eğri düşünün. Eğri yukarı doğru gidiyor. Ondan sonra düzleşiyor gibi düşünün. Yani bir yerde aldığım verim azalıyor aslında.
Evet.
Yani burada diyoruz ki tükenme yapılan set büyük ihtimalle bunun tükenmeye ya da daha doğrusu yakın yapılan set büyük ihtimalle en önemli şey burada. Ama tabii tükenmeye ne kadar yaklaşmak dersek burada yine Bersin'in yazılarından okuduğum kadarıyla yani bir içinde bir en fazla 6-7 tekrar kalsın. 8 tekrar kalsın. Greg Knuckles'ı da işin içine biraz katıyorum. O çünkü biraz daha içinde biraz daha tekrar kalınca da kas gelişiminin olabileceğini savunuyordu bazı yazılarında. Bersley'i eleştiren bazı yazılarında. Bersley ise 5, en fazla 5 tekrar kalsın içinde diyordu kas gelişimi için. Büyük ihtimalle doğru yer arada bir yerde.
Evet.
Yani ben diyorum ki içinde en fazla 6 tekrar kalsın. Ve içinde bir tekrardan belki iki tekrardan az kalmasın.
Evet.
Çünkü son zamanlarda çıkan bazı çalışmalarda görüyoruz ki tükenmeye böyle dibine kadar gitmeye gerek yok. İçinde 5 tekrar kalınca da 3 tekrar kalınca da benzer sonuçlar veriyor. Şu an çalışmalar bunu
Ki bunu
gösteriyor.
konuşmuştuk yani daha önce.
Evet. Ama şunu da göz önünde bulundurmalım. Şu ana kadar yapılan çalışmalar maksimum 12 hafta. O yüzden uzun vadede ne olacağı biraz belirsiz.
Evet.
Burada tabii diğer faktörler de göz önünde bulundurmak lazım. Ne bunlar? Kişisel farklılıklar. Kişisel arasında hacme tepki de biraz farklı olabiliyor. Kimileri aynı gelişim için daha yüksek hacim kullanmak zorunda kalabiliyor. Ki ben bunu bazı buradaki grup derslerine katılan üyelerimde de görüyorum. Ben burada temel hareketlerde herkesin skorunu kaydediyorum. Grup derslerine katılan üyelerin. Onları 2 ayda bir test ediyorum. Şu ana kadar 3-4 kere test yaptık. Bazı üyeler benzer bir hacim yapmasına rağmen çok daha fazla gelişiyor. Bazıları çok az gelişiyor. Tabii bunda bazı diğer faktörler de
Tabii.
olabilir. Örneğin dün beraber çalıştığımız Koç Burak'la konuşmuştuk. O tabii grup derslerine girdiği için o biraz daha üyelerle haşır neşir olabiliyor. O yüzden tepkilerini daha iyi görebiliyor. Bazı üyelerin çok da böyle dibine kadar gitmek istemediğini, bazılarının ise dibine kadar gittiğini söylüyor. Daha fazla zorlamayı sevdiğini söylüyor. O yüzden belki de bazıları çok fazla kendini zorlamayı sevmediği için de bu böyle çıkabilir.
Yanıltıcı bir sonuç oluyor
Evet,
aslında.
yani yanıltıcı bir sonuç
Evet.
olabilir. O yüzden o söylemeden aslında ben bunun farkında değildim. Sonra düşünmeye başladım.
Evet.
Haklı olabilir biraz diye düşündüm. Bir de başka faktör de kas dışındaki dokuların toleransı. Tendonlar, bağlar ve benzeri kaslara kıyasla daha yavaş iyileşiyor.
Evet.
O yüzden hacim sürekli artarsa biraz sakıncalı olabiliyor.
Evet.
O yüzden iyi ayarlamak gerekiyor hacmi.
Çok doğru. Ya ben kendimden bir örnek vereyim mi kısaca? Hı-hı. Şimdi ben bunu artık kaçıncı defa söyleyeceğim bilmiyorum ama işte bench press yapmaya başladım. Çok da basit bir programım var. Bir tane de triceps aksesuarım var. Şey yapıyorum, yerde yatarken skull crusher yapıyorum iki tane dumbbell'la. Bunu işte ilk 10 kiloyla başladım. Sonra progresif olarak arttırıp 12,5 kiloya çıkardım. Ve bunu 3 set 10-12 tekrar aralığında yapıyorum. Hani tükenmeye gidiyorum yani. Hı-hı. İçinde genelde bazen bir tekrar kalıyor, bazen kalmıyor. 4 hafta sonunda şunu fark ettim. Tricepsim dirseğe doğru bağlanan işte yerde, muhtemelen tendonda ufak bir ağrı oluyor yaparken. Ben de bunu fark ettikten hemen sonra hacmi düşürdüm, kiloyu da düşürdüm ve içimde işte yani en azından 5 tekrar veya 6 tekrar bırakacak şekilde uyguladım hareketi ve onu yaparken herhangi bir sıkıntı, ağrı olmadı. Bu şekilde onu dengelemiş oldum. Çünkü tendon dediğin gibi hem orada bir stres birikimi oluyor eklemlerde ve tendonlarda, hem de kaslar kadar hızlı iyileşmiyor. Bunu yani önceden hemen sinyali alıp ona göre kendi programınızda ayarlamanız önemli.
Evet. Tabii acı burada, ağrı %100 doğru sonuç vermese de, hı hı, hani orada bir hasar olduğu konusunda çok büyük ölçüde doğru bir gösterge olabilir diye düşünüyorum.
Olabilir.
Ben. Yani ona göre ilerlemek lazım. Ama bazı durumlarda sanırım rehabilitasyonda da biraz acının üstüne gitmek gerekiyormuş.
Ha, onu işte ayırt etmek lazım.
Evet.
Hani
zor.
Sakat değilken muhtemelen o gelen ağrıyı, hani şimdi şöyle bir mentalite var abi, biliyorsun hepimiz böyle bir no pain no gain. Hı. Hani abi acıyor, yükle, devam et, bas falan, sonra tak tendon koptu, ne oldu? Hadi tendinit oldu, bir şey oldu. Yani bağlar esnedi falan filan. O yüzden hani acı bir sinyaldir. Daha ilerlemeden o sinyali alıp ona göre antrenmanınızı düzenlemeniz önemli.
Çok doğru. Burada bu dokuların toleransı antrenman geçmişine bağlı, sakatlık geçmişine, beslenmeye, dinlenmeye ve genetik faktörlere de bağlı.
Evet.
Kimi mesela hiç sakatlanmıyor. Dünyanın işini yapıyor.
Hiç sakatlanmıyor.
Bazı crossfitçileri burada görüyorum.
Evet.
Yani o kadar çok iş yükleri var ki. Yani çok rastgele antrenman yapıyorlar.
Biraz şans mı yoksa gerçekten genetik mi peki sence?
Ya genetik faktörler var. Evet. Şans da var. Ve böyle sürekli farklı hareketler yaptıkları için hani hep aynı hareketlere bağlı kalmıyorlar.
Evet.
Hareket böyle farklı ekipman kullansam da biraz değişiyor. Farklı dokulara yük biniyor. Biraz evet, da bunun etkisi var.
Olabilir.
O yüzden belki biraz daha iyi olabiliyor farklı hareketler yapmak. Bunu aşmak için ne yapılabilir? Planlı ya da plansız deload'lar kullanılabilir.
Evet.
Ya böyle önceden planlarsın. Atıyorum 4 haftada 5 haftada bir, evet, deload yapan bir program kullanırsın ya da kendin planlarsın. Ya da kendi böyle vücuduna bakarak, yorgunluk seviyene, ağrılarına bakarak plansız bir deload yaparsın. Ama bu deload ile 1 hafta sürmek zorunda değil. Belki 3 evet, gün, 4 gün.
Belki hareket olarak sadece.
Aynen öyle. Bu şekilde de yapılabilir. Sadece öyle 4 klasik bir şey vardır ya. 3 hafta yükleme, 1 hafta deload.
Bak, deload'a girmişken konuşalım mı sence? Aradan çıksın. Yani senin dediğin gibi başlangıç seviyesinde hani ben de deload'u programlıyordum. Hani 4 hafta yapıyorum. 1 hafta işte %10-12 gibi düşürüp işte deload haftası yapıp sonra devam ediyordum falan o kaldığım yerden. Hani ama şimdi böyle biraz daha ilerledikçe şeyi fark ettim hani. Plansız deload daha iyi. Çünkü hani hareket bazında şimdi çok fazla hareket yapıyorsun diyelim ki. İşte deadlift de yapıyorsun ama işte snatch de yapıyorsun. Veya işte bench de yapıyorsun. Yani harekete göre deload yapmak o zaman hem daha mantıklı oluyor hem de diğerleri belki daha hani gelişmeye açık, progres edebiliyorsun, ilerleyebiliyorsun diğer hareketlerde. O senin işte gelişimini de olumlu etkileyecek. Oradan devam ediyorsun. İşte veya işte başka bir sinyal geliyor işte. Daha demin dediğim gibi bir acı hissediyorsun tendonda veya işte kasta çok fazla zorlanma hissediyorsun, gerginlik hissediyorsun. Deload'u yapıp onu rahatlatabilirsin.
Evet. Hatta yanlış hatırlamıyorsam Menno Hanselmans'ta okumuştum. Kas bölgeleri için deload yapıyordu.
Hı hı.
Örneğin squat'ın güzel artıyor ki teorik olarak quad'ların da büyüyor demek bu.
Evet.
Ama omuzunda bir sıkıntı var. Omuzu çok iyi gelişmiyor. Belki çok fazla hacim, hı, yaptığını düşünüyor. Sadece omuz kaslarını çalıştıran hareketler için deload yapıyor. Alt vücudun yüklemeye devam ediyor.
Evet.
Böyle şeyler yapılabilir. Ama tabii burada antrenmanın sistemik etkisini de düşünmek lazım. Sistemik olarak da aslında bütün sistemimizi yoruyor antrenman.
Evet.
Çok fazla uzun süre, çok fazla hacim Gerçekten bütün vücudu komple yorabiliyor. O yüzden bazen böyle komple vücut deload'u yapmak
veya aralar
daha iyi
vermekti.
olabilir. Evet.
Doğrudan ara vermek.
Evet. Hatta bazı antrenman protokollerinde eskiden araştırdığım bir hypertrophy spesifik training, evet, Brian Haycock yapıyordu galiba. Vücut geliştirme forumlarında görmüştüm onu. Bazen böyle komple off veriyor birkaç
Evet.
hafta. Off veriyordu.
Bu herhalde işte yarışmacılarda diyelim powerlifting yarışmasından sonra atlet ara veriyor. Antrenman yapmıyor 2 hafta boyunca veya 1 ay boyunca onu kendisi planlıyor. Kendi durumuna göre. Böyle
Evet.
şeyler de söz
Ya
konusu.
vücut geçmişlerde de hani bunu duyuyordum. Tabii onların durumu biraz daha farklı olduğu için
Evet.
5-6 ay ara veren,
5-6 ay.
evet, Ronnie Coleman için söylüyorlardı galiba. 5-6 ay olimpiyadan sonra çalışmamış son yıllarında.
Son yıllarında ama o biraz çok istisna ya.
Yani evet,
Adam artık sıkı baymış
adam
yani.
ölmüş, gebermiş
Bir de
yani.
fıtığı o dönem var mıydı yoksa sonra mı oldu?
Ya fıtığı her zaman vardır
Her
da
zaman
semptom
vardı.
vermesi kuvvetsizleşmesiyle doğru
Olabilir.
orantılıdır bence.
Ronnie
Yani.
Coleman ağır squat yaptığı için mi fıtık
Yani.
oldu? Büyük soru.
Fıtığı vardır
Seneler
evet de.
sonra.
Yani onunla ilişki midir onu bilemeyiz ya.
Ronnie
Zor olur.
Coleman Seda Sayan'ın programına katıldı, hatırlıyor musun?
Evet
Böyle
ya.
Seda Sayan böyle gel beni kaldır falan yaptı yani adam.
Yani. Vücut geliştirmeci oluyorsanız böyle şeylerle
Ama adama yazık ya. Seda Sayan'ın programına katılmış. Yani nasıl bir kariyer düşüşü bu?
uğraşacaksınız
Gerçekten bir hayatını sorgulamıştır o dönem Ronnie
Ya yok
Coleman.
öyle, vücut geliştirmenin yine öyle çok üst düzeylere çıktığını ben düşünmüyorum ki. Hani sadece böyle bir Arnold sonra film endüstrisinde böyle çıkınca biraz şey olmuş. Eskiden vücut geliştirmeci olduğu için vücut geliştirmeyle
Anılmış.
bağdaştırılmış, başarısı popüler olması tabii. Yani çok çok öyle getirisi olan bir aktivite olarak görmüyorum açıkçası. Yani.
Ama Ronnie Coleman da bayağı tanınıyor yani.
Evet.
Herkes tanıyor yani artık. Vücut geliştirme yapmayanlar bile tanıyor. Daha adam spor salonu önünden geçmemiş Ronnie Coleman'ı tanır mesela bence.
Seda Sayan bile tanıyor artık.
Seda Sayan tanıyor yani.
Sorsak hatırlar mı acaba?
Net hatırlar. Çok bayılmıştı belli yani.
Bir de kaç 6-7 tane kızı vardı.
Oha.
Ona şaşırdığını hatırlıyorum Seda Sayan'ın.
Ha.
Evet.
Bir sonradan düştü jeton. Uykusuzluk.
Bir de ne yapılabilir programlama hakkında hani dokuların toleransı için uzun vadeli gevşek planlar yapılabilir. Hani az önce konuşmuş gerektiğinde dilollar yapmak. Buna örnek.
Evet.
Bir de çok önemli hacimde ani artışlar yapmamak. Çok önemli.
Evet, ani olmaması. Bunu ben tecrübe ettim. Sen de eminim tecrübe
Hem de
etmişsindir.
nasıl?
Evet. Birden böyle çift antrenman mesela
Evet.
yapmayacaksın.
Yani bir hafta 2 set tükenmeye yakın yapıyorsan ondan sonraki hafta 4-5 tane yapmak
Ha sen
hiç
muscle up
akıllıca bir
olayın
şey
var
değil.
daha yeni.
Ha evet.
Daha yeni muscle up.
Ya çok çok böyle bayağıdır yapmıyordum. Bir gün yapmaya başlamıştım tekrar. Bahadır da beni biraz teknik çalıştırmıştı. Her gün yapmaya başlamıştım. Her gün çıkıyordum. Sonra bir gün çıktım ama inerken triceps yırttım. Her gün yapıyordum yani.
Metodu
Yani
geçtim birden.
her gün böyle 15-20 tane durup dururken yapıyordum. Mantıklı değil yani. Yani ne yapacağız? Diğer dokular iyi tepki vermiyorsa gerektiğinde bir adım geri atmaktan
Evet.
çekinmeyeceğiz.
No pain no gain yalan abi. Yok öyle bir şey. Sonra sakatlanıyorsunuz yani.
Yaşadık gördük.
Evet.
Bir de bu diğer faktörlerden yaşam tarzı faktörleri var. Beslenme, dinlenme, hayat stresi,
Evet.
iş stresi bunlar da çok etkili. Yani özellikle son dönemlerde senden örnek vereyim. Şimdi tekrar sen yine çalışmaya başladın.
Evet.
Bayağı bir ayakta duracaksın. O yüzden belin için endişeleniyorum.
Evet. Ben de endişeleniyorum.
Ama o yük
Alışacağız.
artık öğrendiğin için yüklemeyi daha iyi yapacaksın.
Evet.
Vücudun daha iyi dinleneceksin. Bu yüzden avantajlısın diye düşünüyorum.
Akıllanıyor insan yani.
Evet,
Bir
ne yazık ki
şekilde.
böyle oluyor. Bir diğer faktör ise pratiklik. Herkes her hafta set sayısını artıracak kadar zamana sahip olmayabilir.
Evet.
Yani bu gayet normal. İnsanların işi gücü oluyor. Bir de antrenman sıkıcı hale geliyorsa antrenmana bağlılık da düşebilir.
Evet.
Bu da insan antrenman yapma isteğini düşürebilir. Yani ben burada kendim ne yaptığımı söyleyeyim. Ben temel hareketlerde ki temel hareketim ne benim? Bar hareketlerinden back squat'ta deadlift yapıyorum sadece temel hareket. Onlardan haftada 2 ila 5 çalışma seti yapıyorum. Tükenmeye yakın oluyor bunlar. Genelde tükenmeden en çok 5-6 tekrar uzak oluyorlar. Deadlift için ise haftada genelde 1 ya da 2 set tükenmeye yakın yapıyorum. Bu da 3-4 tekrar tükenmeye yakın olarak bırakıyorum. Bir de sonra pull-up yapıyorum. Handstand push-up yapıyorum ve glute ham raise yapıyorum. Bunları da hiçbir şekilde tekrar saymıyorum.
Evet.
Kaç tekrar yaptım bilmiyorum. Ama haftalık set sayım var. Tükenmeye yakın yaptım. Onları her hafta birer birer arttırıyorum. Örneğin pull-up'ta bir hafta, ilk hafta mesela düşük yaptığım hafta 8 tekrar tükenmeye yakın yapıyorum. Ondan sonraki 9, 10, 11. İyi gidiyorsa arttırıyorum ama ondan sonra çok böyle sıkıcı hale geliyor.
Evet.
Tekrar böyle sıkılmamak için deload yapıyorum. Tekrar geri dönüyorum. Diğer egzersizlerimde de öyle. Şu an böyle yapıyorum.
Ben de pull-up da aynısını yapıyorum. Yani biliyorsun ring pull-up yapmaya alıştım ben de. Yani haftada 2 kere falan yapıyorum. Bazen 3 kere yapıyorum. Ama ben tam tersi set saymıyorum. Tükenmeye gidene kadar. Ama tekrar sayıyorum. İlk başladığımda 3 tane çekebiliyordum. Ve 3 tane de hani göğsüme kadar çekemiyordum. Yani tamam iyi neredeyse nizami işte chin-up gibi oluyordu. Ama şimdi işte sonra o 3'ü göğsüme kadar çekebilmeye başladım. Ondan sonra o 4 oldu. Şimdi 5 oldu. Ve hani böyle 5 çarpı 5 gibi yapabildim daha geçen gün. Hepsi nizami bir şekilde. Sonra 6. sette 3'e düştü tekrar sayım. Orada işte bıraktım. Ben de.
Güzel.
Çünkü sıkıcı oluyor çok uzadığımı da. O yüzden tekrar sayıyorum.
Evet. Ya bu da yapılabilir bir strateji. Yorgunluğuna göre durup durmamaya karar veriyorsun.
Evet.
Bu şekilde de progres edilebilir.
Ya gayet şey aslında böyle saldım çeyire mevlam. Ne denirdi ona ya unuttum.
Saldım çayıra, mevlam
Mevlam
kayıra. Evet.
kayıra.
Çok da anlarım.
Öyle ha. Öyle yani gelişiyor bir şekilde o tip
Evet.
şeyler.
Yani çok fazla kasmayın kısaca.
Aynen.
Daha
Overthinking etmeye
fazla
gerek yok. Çok
evet evet
düşünmeyeceksin
ya
üstüne
aynen.
ya. Yap gitsin.
Evet.
Bam bam bam. Ne taktik maktik yok. Bam bam bam.
Öyle çok karmaşıklaştırmayın.
Aynen.
Antrenman hacmini çok arttırmayın. Daha fazla daha iyi diye
Ha.
düşünmeyin.
Şeyi de söyleyeyim mi? Off the
Ne?
record söylemiştim. Burada da
Ne?
söylemek istiyorum. Hani şey, trisepsim küçük kaldı. Yok şeyi bisepsim küçük kaldı. Niye işte acaba falan filan diye düşünüyor adam. Orada antrenmandan sonra 8 tane cable pushdown yapıyor farklı açılardan. Sonra gidiyor 50 tane curl yapıyor. Sonra niye büyümüyor kollarım falan diye düşünüyor.
Yani iyileşebileceğinden daha fazla hacim yüklüyor.
Evet.
Yani gelişmiyor haliyle.
Evet gelişmiyor. Tam dayanıklılığı artıyor belki ama yani işte büyüme olmuyor
Evet.
bir yerden sonra. Az iş yap, iyi dinlen, iyi beslen.
Evet,
Yeter.
o yaptığın az işte etkili olsun.
Etkili olsun yani bir işe
Evet.
yarasın. Güzel. Vallahi abi yine çok güzel anlattın. Ben bir kere şimdi bak bölümün başında şeye teşekkür ettim dinleyenlere. Şimdi bitirişte de sana teşekkür edeyim.
Rica ederim.
Gerçekten. Yok bak biriyle podcast yapmak istesem gerçekten sen olurdun o
Ben de
diye
seni
düşünüyorum.
seviyorum.
Yani ben bu kadar böyle şey olacağını bilmiyordum. Bu işi bu kadar böyle 40 bölümü geçmiş falan yani şu an böyle baktığımda bana hiç böyle 40 bölümmüş gibi bile gelmiyor. Da.
Valla ben de yaparken çok keyif alıyorum. Ben de bu
Evet.
kadar seveceğimi düşünmemiştim.
Gerçekten yani iyi bir ekip olduk gibi. Bu
Bence de.
konuda
Ben de
fist
şimdi onu yapacaktım.
pump. Ya da şey Predator'ın başında Dylan ve
Ha
Arnold'un
evet. O.
aman bir
Ama
üstüne kahve
çevirdik.
dökülmesin. Salonda şey anlar. Evet. Roid
Durum
rage'imiz
çaktırma
kamera herkese iğne vuruyor değil mi orada? Böyle
evet.
kamera yok.
Ama hakikaten o sahne çok güzeldi.
Çok iyi
Yani
ya. Süper
bisepsleri
bir
çekiyor
evet
böyle.
yani. Ama onun yönetmenine bakacağım şimdi.
Ya bir de Ridley Scott falan değildir herhalde.
Olabilir.
O mu acaba?
Yok ya Alien'da onun
Ha.
sanki Predator onda değil.
Do
Bakacağım.
doğru diyorsun.
Kapatmadan bir şey daha soracağım.
Evet.
Arnold'un oyunculuğuna girmişken. Sence Dwayne Johnson vücudunun ekmeğini mi yiyor yoksa iyi oyuncu sayılır mı?
Bence vücudunun ekmeğini yiyor ve sempatik biri olmasının ekmeğini yiyor.
Oyunculuğuna kaç verirsin?
Ah, 10 üzerinden 3.
Valla.
Evet.
Ben onu Jumanji'de çok beğendim.
İzlemedim.
Jumanji şey benim küçükken böyle şeyi vardı. Eski versiyonu vardı. Bayılıyordum böyle. yeni versiyonu çıktı diye bir izlemiştim ilkini. Orada çocuk aslında karakter. Ama işte o Jumanji evrenine girince kaslı bir adam oluyor falan. Bence çok iyi oynamıştı Dwayne Johnson. Oradan hakkını veriyorum yani o adama.
O zaman buradan selam gönderiyorsun.
Selam söylüyoruz. Bir sonraki konuğumuz Los Angeles stüdyolarında.
Evet.
LA Drug.
Texas'a taşınmadan alabiliriz.
Umarım. Bizi dinlediğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Arkadaşlarınıza veya ilgilenenlere zaten podcast'i söylüyorsunuz. Yani bunu sizin benimsemeniz çok güzel bir şey. Gerçekten onore etti bizi. Görüşmek üzere.
Görüşmek üzere.